Efendim merhabalar, iyi günler. Lexi Store yerin yeni bir bölümüyle, Uykusuzlara Masalların bir başka kaydıyla huzurlarınızdayız. Biliyorsunuz bu serimizde her bölüm ayrı bir alıntıya yer veriyoruz. Malumunuzdur, son günlerde dolandırıcılık hikayeleri çok arttı. Kolay yoldan para kazanmak hevesiyle bunların ağına düşüyorlar ve bütün servetlerini kaybeden insanların hikayelerini dinliyoruz sağdan soldan. Bu sadece günümüze mahsus bir hadise değil. İstanbul'un 19. yüzyılının sonlarında buna çok benzeyen bir hadise yaşanmıştı. Hatta ve hatta diyebiliriz ki bir borsa dolandırıcılığı vakası gerçekleşmişti. Özellikle İstanbul'da mukim İngiliz ve Amerikalı azınlıklar arasında. Bugünkü alıntımızın sahibi, bugünkü konuğumuz Salah Birsel Beyefendi. Bize bu enteresan hadiseyi aktaracak. Hadisenin arka planı ise Summer Palace, daha sonraki ismiyle Sümer Palace Oteli. Tarabya'daki bu muhterem otel çerçevesinde Türkçemizin en renkli ve en canlı yazarlarından birisi olan Salah Birsel Beyefendi, ki Ferhan Şensoy gibi çok önemli isimleri etkilemiş bir yazardır, bize bu hadiseyi aktaracak. Dahası İstanbul halkının Velospit adı verdiği bisikletle tanışma hikayesini ve İstanbul'da ilk bisiklet süvar veyahut Velospit süvar olan kimselerin macerasını da aktaracak. Biz lafı daha fazla uzatmadan Salah Birsel Beyefendi'ye bırakalım. Bakalım ne demiş Sergüzeşti Nono Bey ve Elmas Boğaziçi kitabında Salah Birsel Beyefendi. Ey dizim, ey bacağım, ey okur, sesini çıkarma da şu Summer Palace denilen kafir huylunun başını iyisinden bağlayalım. Claude Farrar Öldüren Adam adlı romanında Summer Palace'ın pek şıkırdım bir otel olduğunu söyler. 5 katlı tahtadan büyük bir yapıdır. Ama dış görünümü zittirik mi zittiriktir. Hiç albenisi yoktur. Çünkü dev boylu köknarlar önünü kapatır. Yalnız boğazı iyisinden gören yüksekçe ve büyük bir taraçası vardır ki bütün madamalar ve matmazellerin afur tafur kurum satmasına yarar. Summer Palace'da yazları her cumartesi bir balo patlatılır. Buna otel müşterileri yanı sıra Tarabya, Yeniköy ve Büyükdere alabandası ile elçilik görevlilerinin topu katılır. Yani ipi kapalı bir balo değildir anlayacağınız. Summer Palace en çağşaklı yıllarını 19. yüzyılın sonlarında, yani ilk açılış yıllarında yaşamıştır. Osmanlı Bankası Müdürü Abernon Vicomte Sir Edgar Vincent 1897 yılında Langlaag de Royal adındaki bir Güney Afrika ortaklığının parlak geleceği olduğu haberini ilan edince İstanbul'da ne kadar İngiliz varsa topu da kolayca köşeyi dönmek umuduyla söz konusu kurumun hisse senetlerine yumulmuşlardı. Yıllarca Kanlıca'da oturmuş olan Bayan Dorinel Nevy'nin anlatmasına göre hisseler 100 puan yükseldi mi bir İngiliz lirası kazanılmaktadır. Ho ho ho, puanlar kimi günler 1000'e değin çıkmaktadır. İngilizler de buradan kazandıkları paralarla tam bir hovarda yaşamına dalmışlardır. Bu zenginliğin, bu lüksün sergilendiği yerde Summer Palace salonlarıdır. Çay saatlerinde orada artık çay değil şampanya içiliyordur. Para bolluğu karşısında eskiden kapalı çarşıda ucuza kapatılan eşyalar da ateş pahası kesmiştir. Geçmiş zamanda uçları siyah uzun kuyruklu beyaz kakum kürklerinin ya da beyaz gerdanlı sansarların iki büyük parçası birkaç İngiliz lirasına alınırken bunlara şimdi, ki Aralık'ta Mr. Veren'in öldüm pahasına alıp pelerin yaptığı ve buna Londra'da 300 sterlin verenlerin çıktığı haberi yayılmıştır, bir servet ödemek gerekmektedir. İnci piyasasında da fiyatlar korkunç perendeler atmıştır. Ne var, piyasayı bu kez İngilizler değil Amerikalılar, özellikle de Amerikan elçisinin eşi oynatmıştır. Mrs. Lysman elmaslı püsküllerle süslü küçücük inci dizilerinin sarılmasıyla oluşan kalın kolyeler modasını başlatınca kuyumculara öyle bir akın olmuştur ki zavallı esnaf gönülleri istemeyerek fiyatları yükseltmiştir. İngilizlerin bu padişahsal debdebeleri çok uzun sürmez. Vaktin birinde, ki o vakit pek gecikmemiştir, Güney Afrika ortaklığının hisse senetleri zarpadak gerilemeye başlar. Söylentilerin bini bir para. Bir gün artık ödemelerin yapılmayacağı da belli olur. Yine Bayan Dorine anlatır. Yaygınlaşan bir panik içinde 48 saat boyunca kestirilemeyen bir kalabalığın saldırısına uğrayan Osmanlı Bankası çetin saatler yaşadı. Osmanlı Bankası'nın kapalı kapılarıyla karşılaşıp her şeylerini yitirdiklerini anlayan ve boşu boşuna debrenen bir insan yığını bütün trafiği aksatmıştı. Anladığıma göre bu çılgın kumarı başlatanlar Paris'teki bankalarla ilişki kurmuş ama yeterli garanti gösteremedikleri için yardım sağlayamamışlardı. Böylece birçok kişi top attı. Kimi dostlarımız bankanın ertesi gün duruma egemen olacağı umudu ile uyku hapı alıp yatmışlar. Ama uyandıklarında düş kırıklığına uğramışlardı. İngilizlerin çoğu da memleket dışına kaçmıştı. Şu var ki İngilizlerin saltanatı yıkılsa da Summer Palace'ın saltanatı yıkılmaz. Osmanlı Bankası müdürü Sir Edgar'ın Summer Palace'ta verdiği görkemli partiler otelin adını yıllarca yükseklerde tutmuştur. Sir Edgar içeride konuktan konuğa koşarken dışarıda, bahçede de eşi Lady Helen Vincent pantolon giyip bisikletle promenad eyler. Lady Vincent bisikletini kimi zaman da Büyükdere'ye değin sürer. O yıllar Tarabya olsun, Büyükdere olsun bisikletle pıtraktır. Varda! Yoldan çekilmezseniz bisikletin üstünüze çıkacağı %100'dür. Gerçi çekilseniz de onlar bu kez de ya bir direğe ya da bir ağaca bindirirler ama ne yapalım? Siz de durup dururken hedef tahtası olmazsınız. Dandana dandan, aman o ne? Anladın mı? Çanını şıngırdata şıngırdata bir bisikletli geliyor. Delikanlı iki tekerleğin üstünde bir yandan bacak sallıyor, bir yandan da kollarıyla bedenini titretiyor. Peruz Hanım Kadıköy'ünde, Kuşdili Çayırı'nda, Şevki Efendi yönetimindeki Eğlencehane-i Osmani Kumpanyası'nın sahnesinde tiyatro pervanını memnun etmek için babasını aşığına yeğleyen kız adındaki fevkalade lubiyattan önce Şamram Hanım'la düettoya çıktığı vakit göğüs titretiyorsa da bu bisikletler yanında yaya kalırdı. Dandana dandan, yoksa bu gelen Monsieur Ortek mi? Monsieur Ortek 1893 yılında Tepebaşı bahçesinde düzenlenen bir bisiklet yarışında bir saatte bahçeyi 104 kez dönmüş ve Beyoğlu'nun bütün hoşhor karılarını dize getirmiştir. Gel gelelim Monsieur Ferdinand da aynı yarışta bahçeyi 120 kez dolanmakla birinciliği elde etmiş ve Monsieur Ortek'e kesilen keşkül biçimli madamalara çok sincabi bakışlar fırlatmıştır. Yoksa bu gelen Monsieur Ferdinand mı? Hayır, zannım yanlıştır. Ne Ortek ne de Ferdinand'tır bu. Bu gelen kaşlarını hop hop bir yantiniyle ıslattıktan sonra onları el aynasında bir fırça ile yassıltmış ve siyah saçlarını sarıya boyadıktan sonra ikiye ayırmış bir palikaryadır. O yılların, ki 1900 yılından bahsediyoruz, modasıdır bu. Modayı kaldıran da yazarlar yazarı Ahmet Rasim'dir. Gözlük eskiden olduğu gibi takılacak. Yalnız kaytanının urba ile birleştiği noktada krem renginde adeta rozet gibi ufacık bir fiyangosu olacak. Gömlek açık, bismart rengi üzerine dallı ya da satrançlı. Yakalık beyaz. Püskürme boyun bağı toz pembe. Ceket koyu Çin mavisinin kahve lekesini andıran bir kumaştan. Omuz başları dümdüz. Sol cepte peçete büyüklüğünde ipekli tülden bir mendil. Pantolon berbuda şalvar bozuntusu. Çoraplar lacivert ve %100 satrançıl. Ayaklarda tango rengi bir iskarpin. Al pancar kadifeden eldivenler. Başta açık yeşil bir boneta. Bisiklete binmenin koşulları da en aza indirilmiştir. Bisikletin önüne kız çocuk çıkarsa 1, erkek çıkarsa 2, kadın çıkarsa 3 çıngırak çalınacak. Aldırış edilmezse bu kuralı Ahmet Rasim koymuştur. İlk hızın korunması amacıyla çarpıp geçilecek. Ama o anda büyük bir incelikte bir pardon kondurulacak. Kaza olduğu vakit kimseye söylenmeyecek. Ancak ertesi yıl açığa vurulacak. Laf aramızda Büyükdere ve Tarabya piyasalarında bisikletlilerin kendilerine bindirmesini dört gözle bekleyenler de vardı. Hele Rum koriçaları buna can atarlardı. Bir Rum kızı o yıllarda şöyle demiştir. Ma bir kani arabasının altında kalmaktan bir bisiklet altında kalmak daha kalodur. Şu kadarcık ki Tarabya'daki Rumyozlarla tatlı su frenklerinin karıları bu bisiklet safalarını yeni yeni tatmaya başlamışlardır. Çünkü bu ikili tekerlerin Türkiye'ye girişi 1890 yıllarındadır. Adı da bisiklet değil velosipettir. Oysa velosipet bisikletin ilk biçimi, atasıdır. Velosipedlerde ön teker çok büyük, arka teker ise küçüktür. Pedal diye bir şey de yoktur. Binici seleye oturur, aracı ayaklarıyla yeri iterek götürür. Yalnız velosiped adının yaygınlaşması da Ahmet İhsan yüzünden olmuştur. Hazret Servet-i Fünun'da bisiklet yerine dalgınlıkla velosiped adını kullanınca halk arasında tutunup yayılmıştır. Ahmet İhsan daha sonraki günlerde bisiklet karşılığında dürracı adını da önerecektir ama kimseler yüz vermeyecektir. Lafın önünü açmak için Ahmet İhsan'ın İstanbul'daki ilk bisikletler üzerinde yazdıklarına da burada yer vermek doğru olur. Hem böylece yanlış bir iş yapmaktan da kurtulmuş oluruz. Velosiped hevesi ince duygulu kişiler arasında epey hızla yayılmaya başladı. Bunu ispat etmek üzere Beyoğlu tüccarlarından birkaçının son zamanlarda Avrupa'dan 10 kadar velosiped getirerek dükkanlarında satışa çıkardıklarını gösterebiliriz. Şu hale göre gelecek baharda velosipede binerek geziye çıkacaklara çokça rastlayacağız demektir. Bu da seyir yerlerinin görünümünü daha revnaklı kılacaktır. İlk kez Beyoğlu Caddesi'nde garip biçimleriyle görünerek halkın şaşırmasını, hayvanların da ürkmesini çeken velosiped, birkaç kez İstanbul yakasına da geçti. Daha sonra sayısı birden ikiye, ona çıktı. Artık ona rastlayanlar o kadar şaşırmıyorlar. Velosiped sokaktan geçti mi, işsiz güçsüzlerden başka dönüp de arkasına düşen, seyrine bakan da kalmadı. Ey okur, billahi bir an dur. Sana ada şairi Tahsin Nahid'in de İstanbul'daki ilk bisikletçilerden biri olduğunu açıklayacağız. Şairimiz spora çok düşkündür. Yüzmekten, ayak topu koşturmaktan baş kaldıramaz. Bisiklet üzerindeyken ellerini bırakmaya, bisikleti hoplatıp zıplatmaya ya da ona hendekler atlatmaya pek bayılır. Tahsin Nahid o sıralar, saatinizi 1904 yılına ayarlayınız, Kadıköy'de oturmaktadır. Bilmem söylemeli mi, dayısı Arif Bey de Kadıköylüdür ve de bıyığını tıraş eden ilk Türk olmuştur. Gerçi bu işi ondan önce topçuluk hocası Bağdatlı Muhittin Bey yapmıştır ama buna kapılmamak gerekir. Çünkü o zaten kösedir. Şairimiz beyaz fanilası ile en çok da kuş dili çayırında görülür. Onun arkasında Galatasaraylı Hikmet'in kardeşi Tevfik. Onun arkasında Mektebi Harbiye aday sınıflarından yakası yıldızlı Lütfü. Onun arkasında kemençe ustası Kemal Niyazi görünür. Kemal Niyazi omuzlu ve demevi yüzlüdür. Kimi zaman gözlerinin akına değin kızıllık basar. Bisiklet koşularında da kan ter içinde kalır. Sermet Muhtar Alus onun 1930'larda bile hala kapılar gibi durduğunu söyleyecektir. Çok ağır başlı, çok alçak gönüllüdür. Yalnız seyran dönüşlerinde Fenerbahçe'de Otel Sebastiano'nun biraz ilerisindeki Bellevue gazinosunda ayaküstü bir konyak parlatmadan edemez. Tahsin Nahit biraz şaşı bakar ama bu insana dostluk duygusu boca eder. Şiirden başka oyun da yazar. İşin tuhafı bunlar daha çok alkış alır. Tahsin Nahit'e dikkat edilecekse şimdi etmeli. Çünkü 1919 yılında Zatürre'den 3 gün içinde Büyükada mezarlığına girip uzanacaktır. Ölüm haberi Darül Bedai'ye, şehir tiyatrosuna yani. Geldiği akşam şairimizin Rakibe adlı bir uyarlaması oynuyordur. Halit Fahri, Kadir bilir Halit Fahri, haberi işitince sığındığı soyunma odasında bayılır. Eliza Binemeciyan ise durumu telefonlar öğrenmiş ve daha Tahsin'le ait sözünü duymadan yalan o ölemez diye bağırmıştır. Sonraları un kapanında bir kereste fabrikası kuracak olan Şevki Bey de bisiklet merakında şairimizden aşağı kalmaz. Sermet Muhtar onu şöyle tanıtır. Mısır püskülü renginde sırma saçlar, sağlıklı bir yüz. Ufaraktan ama son derece biçimli bir vücut. Bisikletteki ustalığı kadar paralelde, barfikste de mükemmel. 40 kiloyu tek koluyla oyuncak gibi koparır. Evreka adlı mizanül kuvveyi 80'e kadar sıkar. Denize açılanlar arasında en önleri tutar. Tahsin Nahit'le Şevki o sıralar Beyoğlu'na giden bir sirkte bisikletiyle ustalıklar gösteren bir cambazın yüzünü yere bıraktırmakla da ün yapmışlardı. Cambaz ortayı fır dolayı dönen bir tahta perdenin duvarında bisikletiyle hünerler gösteriyordur. Ama bisikleti özel bir yapımdır. Gizli bir düzeni vardır. Tahsin Nahit'le Şevki işin bu yanını bilmedikleri halde yapıştırırlar. Bunu biz de yaparız. Gerçekten ikisi de bisikletleriyle adamın yaptığını yineler ve tüm İstanbul'un alkışını devşirirler. İki ahbap çavuşun bir de küçük su safhası vardır. Kimi arkadaşlarıyla bisikletlerini atlamışlar ve ver elini küçük su. İlkin çayırda iyice dinlenirler. Derken Tahsin Nahit onların aklına bir sandal safhası sokar. Kayağa doluşurlar. Küreğe sen geçeceksin, ben geçeceğim. Peşrevleri arasında sandal devrilmesin mi? Eyvah! Bizimkiler kalabalığın gözü önünde bir güzel banyo alırlar. Kazada bisikletlerin çoğu da, ki bisikletler de kayığa alınmıştır, sakatlandığından dönüşte onları yedekte taşımaktan başka çare bulamazlar. İlk bisiklet süvarlardan biri Amiral Hasan Rahmi Paşa'dır. İlkin onun kim olduğunu açıklayalım ki kalemimize kayganlık gelsin. Bilmiş olun ki Hasan Rahmi Paşa üstüne amiral yoktur. Paşa İngiliz donanmasına bile kumanda edecek bir güçtedir. İngiliz donanmasını yönetememişse bunun yüz karalığı yıkanmaz İngilizlerindir. 1897 yılında Türk-Yunan Savaşı'nda savaş gemilerinin komutanlığı kendisine verilmekle Hasan Rahmi Paşa da 16 Mart Cumartesi günü akşamı Hamidiye, Mesudiye, Aziziye ve Osmaniye fırkateynleri, Hizber ile Necmi Şevket korvetleri ve 12 torpido bottan oluşan Osmanlı donanmasını güç bela Haliç'ten çıkarmış ve Marmara'da talimden geçirmiştir. Talimde Mecidiye torpido botu ilk attığı kendi topuyla yara almış, Mesudiye'nin kazanı patlamış, Hizber korveti İmralı Adası sığlıklarına oturmuş, Hamidiye'de su almaya başlamıştır. Paşa da kurtuluşu donanmayı Gelibolu'ya çekmekte bulmuştur. Bahriye Nazırı'nın hiçbir teli, padişahın hiçbir buyruğu da paşayı oradan söküp çıkartamamıştır. Zati orada torpido botları inceleyen teknik bir kurulun raporunda da Fatih torpido botunun gözünün patladığı, Pervin'in kafasının yarıldığı, Şihab'ın ayağının kırıldığı, Vesile-i Nusret'in apandistinin patladığı, Tevfik'in nefes borusunun tıkandığı, Burhanettin ile Eser-i Terakki'nin de dudaklarının yarıldığı ve kulaklarının koptuğu, Pelengi Derya torpidosunun ise ne gözü ne burnu ne kulağı ne ağzı ne kolu ne de ayağı bulunduğu tespit edilmiştir. Hasan Rahmi Paşa sataşlı bir adamdır. Türk-Yunan Savaşı'ndan önceki yıllarda çenesinde sivrice sakalı, sırtında sakız gibi sadakor ceketi, çifte havuzlardaki köşkünün dolaylarında yani Fenerbahçe ile Erenköy arasında boyuna bisikletle geser, zamanın gençlerine zor çıkartır. Sermet Muhtar Alus o zamanın bisiklet süvarları arasında Beytülmal Müdürü Hüsnü Efendi'nin oğlu Selahattin Bey'in, Elhak Cambazane işi velospitinde hüner üstüne hüner döktüren Acem Ali Bey'in ki sonraları İran'a gidip Şah'ın yaveri olduğu söylentisi de çıkmıştır. Kapalı çarşıda bir tuhafiye mağazası işleten ve akranları arasında parmakla gösterilen Sarıyerli Zeki Bey'in, kendisinden of diyen bir arkadaşı bulunmayan, zeki, çalışkan ve memlekette sporu gerçekten yaratan Ali Samiye'nin ve sonradan ünlü bir nisaiyeci olacak Doktor Aziz Fikret Bey'in de bulunduğunu yazar. Ona göre Doktor Bey'imiz öteden beri kibar ve nazik, yakışıklı, biraz şişmanca, daha pek gençliğinden gür ve ipek bıyıklıdır. Yanakları laldir ki adı erkek güzeline çıkmıştır. Bunlara gizli rekortmen olan Muvaffak Bey'le Hafız Paşazade Nail Bey'in oğlu Hüsnü Bey'i ve Arap Veysel'i de eklemek doğru olur. Kısa mesafelerde Hüsnü Bey'i geçecek kimse yoktur. Uzun mesafelerde ise gelsin Arap Veysel. Pedala yüklendi mi gık demeden büyük dereyi boylar. Bir pedal daha Hacı Osman Bayırı'nı tırmanır ki kayıkla kağıthane safhası kaç para. Dikkat edersek bugün büyük dere piyasasında Arap Veysel'den başka sonraları sanayi müfettişliğinde peşte sergisi komiserliğinde bulunacak olan Daniş Bey'i de görürüz. Altında otobüs kadar sağlam Peugeot marka bisikleti, cebinde 15 ağızlı çakısı, o da hep Büyükdere, Beykoz, Alemdağ gibi uzak yerlere kaçar. Bakın bakın arka cebinde de bir tabanca. Uzun seferlerde tabancasını yanından hiç ayırmaz. Ahmet Rasim bisikletler üzerine Uşak'tan Şehnaz çarparak Gerdaniye Buselik kıyısından Neva'ya inen Muhayyer Çeşnili ama biraz Şevkefza'yı andırır bir şarkı da yapmıştır. Aa, onu buraya almazsak çatlarız. Bisiklete binerim, ister isem inerim, dilberleri görünce gözlerimi süzerim vay aman. Gel gelelim biz bugün burada onun şarkısından çok Şamram Hanım'ın bisiklet kantosuna öncelik tanıyacağız. Çünkü bizim işimizde, kimseler duymasın, bir tür kantoculuktur. Ey dizim, ey bacağım, cumaya ne yapacağım? Ne aksi makine bu tekmeyle kıracağım. Kabahat bende değil, hep o telgraf direğinde. O kadar var da dedim, ilişti durdu yerinde. Hopla hopla hendeyi atla, haydi hop hop alert. Dar ceket şık tuvalet, arabacı dikkat et, simitçi tablanı gözet. Evet efendim, kendi mesleğini kantoculuk olarak tanıtan, Türkçenin en renkli ve en zevkli yazarlarından biri olan Salah Birsel Beyefendi'yi dinledik. Kendisine rahmet olsun. O, nicelerinin hikayelerini o renkli üslubuyla anlattı. Şimdi kendisi de bir masal oldu, kendisi de bir hikaye oldu. Biz de onun dastanını rivayet ettik, sizlerle paylaştık. Kitapları okundukça, ismi anıldıkça ruhuna rahmet olsun diyelim. Bununla birlikte Uykusuzlara Masallar serimizin bir başka kaydının da sonuna geliyoruz. Yastığa başını koyduğu gibi uyuyabilenlere iyi uykular dileyelim. Bendeniz gibi huzursuzlara da Allah sabırlar versin diyelim. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim.